Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur.
Merhabalar Ercüment, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti boğaz elemeleri?
Valla boğaz elemeleri birazcık kötü geçti. sen de oradaydın. Çok sağ ol. Desteklemeye geldin ama sonuç kötü geldi. Gerçi sonuçlar da açıklanmadı daha ama muhtemelen bu sene için geçemedik elemeleri.
Hedefin altında kaldık yani.
Evet. Yani aslına bakarsan daha iyi yüzebileceğimi düşünüyordum. Yani antrenmanlarda çıkmıştı 16'nın altında süreler ama burada işler birazcık değişti. Aslına bakarsan bununla ilgili iki tane tespitim var. Hani en azından seneye için katılacaklara ön bilgi olarak, yani ben mesela bilmiyordum. Katılacak kişiler bence dikkat etsinler bu konuya. Birincisi havuz, eleme yapılan havuzlar 50 metrelik. Ben daha önce hiç 50 metrelik bir havuzda yüzmemiştim. Bu büyük bir eksi yarattı bende. İkincisi de dönüşler. Bizim antrenman yaptığımız havuzda biliyorsun kenarda birazcık bir çıkıntı var. O çıkıntı benim hızlanmamı ve o havuzda yüzmemi kolaylaştırıyormuş. Yani bunu tabii elemenin yapılacağı havuzu gördüğümde fark ettim. Biz normalde yüzerken o havuzun çıkıntısından tutup kendimizi konumlandırıp ileriye doğru sıçratıyormuşuz. Bu da bize büyük bir zaman kazandırıyormuş. Normal elemenin yapılacağı havuzda böyle bir şey yok. Dümdüz duvar olduğu için onun negatif yanını görmüş oldum. Bayağı bir süre kaybettim. En azından seneye katılacaklar için yani bu manada tecrübem bu. Hani geçemedim ben de ama geçmek isteyenler 50 metrelik havuzda antrenmanlar yapmaları gerekiyor bence.
Ya geçemedim deme canım, daha tamam senin süren belli ama şey olur, bakarsın şeye girersin, kotaya girersin yani.
İnşallah bakalım.
Ben de şeyi söyleyeyim, hani sen havuz kısmı ile ilgili bilgiler verdin, ben de dışarısı ile ilgili bilgiler vereyim. Bir kere böyle tamam, hani hiç böyle bizim alıştığımız yarış havası yok. Yarışlarda hep biz böyle müzikler falan, eğlence ortamına alışmışız. Yani bildiğin böyle sınav ortamı, ben şey gibi hissettim. Sen işte dediğin gibi beraber gittik ya. Böyle öğrencisini sınava götüren çocuk gibi hissettim. Böyle tribünlerde oturuyorum. Şey böyle, hani veliler bahçede bekler ya çocuklarını. Öyle bir hava, gerçekten bir sınav havası var yani, ortamda gayet ciddi. İşte hakemler falan oldukça ciddiler. Hepsi bir böyle sırayla yemeğe gidiyorlar, sırayla geliyorlar. Hani bayağı işte sırayla derken tek sıra halinde, öyle diyeyim. Yani tüm kulvarlar da mesela şey bitiyor. 9 tane, 10 tane kulvar vardı galiba. 8 tane kulvardaki yarışmacı bitti. Ama bir kulvardakini bütün hakemler bekledi. Hani öyle bizimki bitti, biz gidelim yemeğimizi yiyelim, gelelim gibi bir durum olmadı. Herkes onu bekledi.
Evet. Yani ben de onu hissettim yani, dediğin gibi bayağı ciddiye alıyorlar en azından elemelerde.
Bugünkü konumuzu sen takdim et istersen. Senin yakın olduğun koşu branşından bir konumuz var.
Evet, bugünkü konuğumuz koşu dünyasında herkesin bildiği, ismini muhakkak duyduğu bir kişi. Bakiye Duran konuğumuz. Bakiye abla hoş geldin.
Hoş bulduk gençler.
Hoş
Teşekkür
geldin.
ederim. Bakiye abla nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
Vallahi iyiyiz biz de, teşekkürler. Birazcık böyle podcast öncesinde hararetli günler geçirdik Bakiye ablayla. Kısaca ben ondan bir bahsedeyim. Böyle kayıt alamadık bir türlü, bilgisayar çalışmadı, bilgisayar çalışsa internet olmadı falan. En son üçümüz bir arada buluştuk, dedik hadi hemen kaydedelim. Bu yayın birazcık da öyle kaydoluyor. Artık hatamız olursa affola diyelim.
Evet, Bakiye abla seni hani Ercüment'in dediği gibi koşu dünyasına özellikle trail dünyasına işte yarış koşan çoğu kişi tanıyordur aslında. Ama böyle tanımayanlar için sen biraz şöyle bir kendinden bahsetsen kimdir Bakiye Duran, ne iş yapar, neler yapar?
Tekrar merhaba. Ben önce köyümden bahsedeyim. Ben köy çocuğuyum. Köyde büyüdüm. Samsun ilinin Havza ilçesinin Hilmiye köyünde bir dağ köyü. Çok az işlenir toprak. Daha çok kayalık. Biz küçükken dediğim 1959 yıllarında doğdum. O zamanlar gerçekten hiçbir şey yok gibiydi. Herkes aynı durumdaydı. Yani sadece bize yok değil, herkese yoktu. Tabii köyde büyüdüğüm için 8 kardeşiz, 5 numarayım, 4 kız 4 erkek. Her şey koşarak yapılıyordu. Çünkü traktör yok, tarım araçları yok, işte sulama tesisleri yok. Her şeyi elimizden çapalayarak, kazıyarak, sırtımızda odun taşıyarak. İşte çok orak biçtim böyle elliklerle. Sonra tırpan geldi, tırpan biçtim. Sonra biçer döver, biçer geldi. Basamak basamak biz de ilerledik. En çok da çobanlık yaptım. Koyun güttüm gece. Davar güttüm. İnek güttüm. Tavuk güttüm. Hindi güttüm. Bağ bahçe yaptım. Köylerde hayat hep koşuşturma geçiyor. Çünkü koşmadığın zaman yavaşsan köyde hayatı sürdüremezsin. Yağmur yağar, kar yağar, dolu vurur, sel gelir. İşte hayvanlar sinek ısırır, kaçar. Yani köpek kovalar, ayı kovalar derken hep koşuşturma. Hem yani ben mecburen koştum. İlkokul çağındayken koşmayı öğrenmiştik okullarda. Ateşli koşuları vardı. Yani o zamanlar benim de geçen yoktu. Ama öyle bir yarış olduğunu bilmiyorduk. Sonra ortaokula giderken Samsun'da maraton vardı. İşte Mehmet Yurdadön, Mehmet Terzi, birçok isimler koşuyordu ama o koşun ne kadar olduğunu bilmiyorduk tabii. Aradan yürüyordu. Sonra ben büyüdüm. Maraş Öğretmen Okulu'nu kazandım. Maraş o zaman köy enstitüsünden kalma bir okuldu ve tam teşkilatlıydı okulumuz. Yani mükemmel bir okuldu. Tenis kortlarımız vardı, yüzme havuzu vardı, suyu yoktu. Voleybol sahalarımız vardı, çifte basket sahaları. İyi de eğitim aldık. Sporda özellikle beden eğitimi, müzik, resim dersine kalmak yoktu. Türkçe. Beden eğitimi, resim, müzik dersine kalırsan doğrudan kalıyordun. Çok ciddiydi. O zaman da koşuyordum, voleybol oynadım, basket oynadım. Masa tenisine derecelerim var. Derken büyüdüm, öğretmen oldum. Mardin öğretmen lisesine emekli oldum. 5 sene Mardin'de kaldım. Mardin'de futbol oynadım. Futbol takımları çalıştırdım. Voleybol takımları yaptım. Folklor, 5 bölgenin folklorunu bilirim. Hayatım hep hareketlerle geçti. Orada da voleybol, bütün gün oynardık zaten. Gece yarılarına kadar küçük bir ilçe. Mardin öğretmen lisesine çalıştım. Mazda lisesine çalıştım. Derken rotasyonla İstanbul'a geldim. İstanbul Bakırköy Lisesi'ne çalıştım. Göztepe'de Kadıköy'de oturuyorum. Bakırköy Lisesi'ne Bakırköy'e gidiyorum. Yani önce bir miktar koşuyorum, otobüse yetişiyorum. Otobüsten vapura koşuyorum. Vapurdan trene koşuyorum. Trenden ince tekrar okula koşuyorum. 5'te evden çıkıyorum. 7.30'da Bakırköy'de derse gidiyorum. 12'de derse çıkıyorum. Koşa koşa Göztepe Marmara Üniversitesi'nde ikinci okul okuyorum. Kimya bölümü. Yine böyle koşuşturma sırasında bir otobüsten geçerken bir afiş gördüm. Avrasya Maratonu koşuluyor diye. Otobüse ok gibi fırladım, indim aşağı. Bütün gün kayıt yerini aradım. Bulamadım. İkinci gün kulüplere sordum. Bulamadım. Nihayet böyle bir koşan bir dedeye rast geldim. Sordum. Zor bela Yenikapı'da bir binada, izbe bir yerde kayıt yerini buldum. Dedim ben maraton koşmak istiyorum. O zamanlarda böyle 5 TL gibi bağış yapılıyordu. Verdim şeyimi, kimliğimi, kaydoldum. 5 liramı da ödedim, numaramı aldım, eve geldim. Ama öyle nasıl koşulur, ne giyilir, ne edilir bilmiyorum. Salı pazarına gittim, böyle bir şort aldım. Okuldan bir şort aldım, salı pazarına bir ayakkabı aldım. Eskiden Esensportlar vardı ve tahta takunya gibi. Şimdiki gibi böyle çok markalar hiç yoktu zaten. 2 gün sonra yarışa başladım. Altunzade'den başlıyoruz. Birinci köprüyü geçiyoruz. Sonra ikinci köprü tamamlanmamıştı. İkinci köprüden geçiyoruz. Ümraniye, Sarıgazi'ye dolaşıp tekrar Beşiktaş'a geliyoruz. Böyle bütün gün koştum koştum geldim. Beşiktaş'a geldiğimde böyle büyük bir alkışla karşılandım. Etrafımda çok kalabalık vardı. Dediler ki sen Türk bayanları birincisin. İlk defa bir Maratonda 3 saat 33 dakika ile genelde 10. Türk bayanlarda birinci oldum. 3000 lira gibi bir o zaman para aldım. Koştu koştu gittim, bütün spor kıyafetlerimi aldım. Ya baktım ki spordan para kazanılıyor. Ben de işte köyde kardeşlerim var. 8 tane. Bu arada babam vefat etti. Bütün yük tek maaşı bendim. Abim benden sonra mezun oldu. O da matematik öğretmeni. Ailenin yükü var. Geçim sıkıntısı var. Ev kiraları çok yüksek. Benim kalacağım yer yok. Sonra bir yatılı okul buldum. Göztepe Erenköy Kilisesi'nde lojmanda kaldım. Antrenman yapıyorum gece. Sabah okula gidiyorum. Öğleden sonra üniversiteye gidiyorum. Yine her sabah gece sabah erken koşuyorum. Böyle gidiyor hayat. Koşu yarışlarına başladım. Böyle cumartesi Ankara'da koşuyorum. Pazar günü İzmir'de koşuyorum. Ne varsa koşuyorum. Kazandığım parayı köye gönderiyorum. Derken yurt dışı yarışlarına başladım. İyi koşuyorum. Yani şöyle diyeyim. Maratonu İsviçre Biel'de 42 kilometreyi 2 saat 45 dakikayla bitirdim. Davet edildim. Yine bir Yunanistan'da tanıdık beni davet etti. Yunanistan'da bir mahalle yarış koştum. Birinci oldum. Koşarken de bir sürü insanla tanıştık. Ben eğlenceli biriyim. Şakayı da çok severim. Böyle Almanca, yabancı dilim çok iyiydi. Bir Alman grubuyla tanıştık. Dediler ki biz ultra maraton koşuyoruz. Ultra maraton düzenliyoruz. Sen de böyle cıvıl cıvılsın. Davet etsek gelir misin? Ben dedim abi bana başlayacak roktayı bir de bitireceği gösterin. Her türlü gelirim. Ben o yarışa gidemedim ama aklıma takıldı. Ultra maraton. Ya biz de şimdi maraton deyince işte Avrasya maratonu. Hangi şehirde yapılıyorsa o ismi alıyordu. Ben dedim herhalde ultra köydür ya da ultra kasabadır diye isimlen. Bir gün Osman Atakan Tekin menajerlik yaptı bana. Hollanda'da bir ultra maraton var dedi. Gider misin? Bütün böyle kazandığım yarış paralarından uçak biletimi aldım. Hollanda'ya gittim. Zor bela Steen kasabasını buldum. Yarış sabah 5'te başladı. Ben yine don atlet, böyle küçük bir şortla çıktım ama o kadar soğuktu ki. Koşmaya başladık. Koştuk, koştuk, koştuk, koştuk. Lan 2 saat, 3 saat oldu yarış bitmedi. Abi dedim bu ne zaman bitecek yani? Dediler ki bu 100 kilometre ilk defa mı koşuyorsun? Dedim ilk koşuyorum. Dediler böyle koşulmaz. Sen bizimle gel. Koştuk, koştuk, koştuk. Soğuk oldu, sıcak oldu, yağmur oldu. Ormandan geçtik, çalılardan geçtik, kırlardan geçtik, tarlalardan geçtik derken şehri bulduk. Şehre geldiğimde orada çip sistemi başlamış tabii bizden evvel. Ekranlarda işte Türkiye, İstanbul, Bakü'ye duran 3 yazıyor. Ben genelde 3. oldum. Normalde 1. gidiyordum ama ayakkabı ayağıma sürttü, şort sürttü, işte koltuk altlarım yara oldu, ıslandım, terledim, üşüdüm rüzgarda. Bir sürü maceradan sonra yarışı bitirdim. Çok güzel bir ödül töreni yaptılar. Ben de ödül töreni yapan kişiye dedim ya bizde de yarış oluyor da bu kadar abartılı olmuyor dedim. Bana dediler ki bu Avrupa şampiyonu. Sen de Avrupa üçüncüsün oldun o yüzden dediler. Arkasından gerçekten çok benim için büyük dönüm noktası oldu. Birinci dönüm noktam Avrasya maratonuna katılmaktı. Orada koşmayı öğrendim. İkinci dönüm noktam ultramaratonu tanıdım orada. Meğer ultramaraton kasabanın adı değilmiş. Yarışın şeyiymiş formatı 100 kilometre 50 kilometre ve yukarıdaki yarışlara 100 kilometre deniyor. 100 olur, 400 olur, 500 olur, çöl yarışları, dağ yarışları, işte vertical yarışlar, dikey yarışlar. Yani çok karışık parkurlarda, dünyanın ayak basmayan yerlerde yapılan yarışlar ultramaratonmuş. Birçok yarışa davet edildim. Ben böyle hepsini saymayayım çünkü 100'e yakın ultramaraton koştum dünya genelinde. İtalya Verona'da dünya şampiyonasına davet edildim. Verona'da pist yarışı koştum. 100 kilometreyi 8 saat 4 dakika 43 saniyede bitirdim. Orada da dünya üçüncüsü oldum. 3000 euro gibi para aldım. Hemen bunu da yarışlarıma harcadım. Arkasından Tayvan Taipei'de 100 kilometre dünya dağ yarışına davet edildim. Tayvan'da koştum. Çek Cumhuriyeti Brno'da 48 saat non-stop salon yarışı koştum. 48 saatte rahatsız olmama rağmen 241 kilometreyle bitirdim. Dünya dördüncüsü oldum. Yine Çek Cumhuriyeti Brno'da 24 saatlik yarışa davet edildim. 24 saatte yine non-stop salon yarışı. 178 kilometreyle dünya üçüncüsü oldum. Derken hem birçok sayısız yarışlar koştum. Birçok yerde. Şu anda saysam bitmez. Bu arada bir Ali Rıza Bilal diye bir arkadaş bana dedi ki ya çölde bir yarış var. Davet etsek gelir misin? Ben de hazırlandım. Gideceğiz ama o iptal oldu. Arkasından Polonya'da bir yarışa davet edildik. Ben yine hazırlandım. Dediler bisiklet biliyor musun? Dedim ne bisiklet? Ben koşuyorum. Dediler bu macera yarışı. Macera yarışları bisiklet, kano, rafting, dağcılık, ip etapları, işte koşu, oryantil karışık. Gittik Polonya'ya 400 kilometre içinde bisiklet yaptık, oryantilik yaptık. Karda -30 derecelerde 50-60 kilometre koştuk. İşte buzlardan indik, dağlara çıktık, indik, çıktık, indik. Yani zor bela bitirdik. Orada elemeler geçirdik. Arkasından Fransa'da macera yarışı. Le Sarks'ta yine 400 kilometre elemelere katıldık. Arkasından Kanada'da 1000 kilometrelik bir dünya şampiyonasına girdik. 20. olduk. Arkasından dünya seçmeleri vardı. Patagonya'da 600 kilometre Patagonya'da ayak basmayan o ateş topraklarında 600 kilometre bisiklet, sikayak, kano, rafting, ip etapları, buzullarda trekking bilmem ne derken 600 kilometreyi dünya üçüncüsü olarak bitirdik. Böyle bir dönüm noktalarımı saymakla bitmez. Bu da başka bir dönüm noktası oldu. Derken bisiklete başladım. Bisiklet yarışlarına katıldım. Türkiye'de iyi dereceler yaptım. Hatta işte Semra Yetiş, Esra Kürkçü, Bakir Duran üçüncü, yani üçümüz birdik. Başka iyi sporcular da vardı da. Yine Avrasya Maratonu koşuyorum da şöyle bir şey oldu. Avrasya Maratonu paradürleri artınca şeyler çok arttı. Yurt dışına gelenler. İşte Afrika'dan, Kenya'dan, Nairobi'den, Bulgaristan, Romanya, Ruslardan sayısız bayağı spor gelmeye başladı. Benim şansım çok azaldı. Ben de Çekmeköy'de ultramaraton yarışları düzenlemeye başladım. İlk özel patika koşusunu ben yaptım 2009'da Çekmeköy'de. 2009'dan 2020 yılına kadar Çekmeköy'de 50-60 kilometrelik bisiklet yarışları, ultramaraton trail yarışları düzenledim. Türkiye'de önder olmaya çalıştım. Çünkü sürekli gitmek bize çok para harcatıyordu. Bu arada kazandığım paralardan Kalahari Çöl Yarışı'na gittim 2012'de. 250 kilometreyi rekor dereceyle geçtim. Birinci oldum. Namibya Çölü'nü koştum. 270 derece, 270 kilometreyi bitirdim. Abu Dhabi Çölü'nü koştum. Nepal'de Himalayaları koştum. Daha sayayım mı? Sayısız yarışlar koştum. Var mı soracağım?
Yani şeyi soracağım ben. Hani evet çok inanılmaz mesafeler, inanılmaz yarışlar. Yani neden yani ultra mesafelerin de senin hoşuna giden veya seni cezbeden şey ne oldu da ultra mesafelere bağlandın Baki abla?
Şimdi ben yazın köye gidiyorum, kışın okula gidiyordum. Benim 42 kilometre antrenman yapacak zamanım olmuyordu. Köye gittiğim zaman da orak biçiyorum, deste çekiyorum, yığın diyorum, harman dövüyorum, çapa yapıyorum, inek güdüyorum, davar güdüyorum derken ben tamamen kırlarda kalıyorum. İşte gece koyun otlatıyorum, gündüz tarlada orak biçiyorum. Ya ultramaraton, özellikle trail yarışları tam benim köyüme uygundu. Köyümde çok böyle yamaç, vadi, dağlar, yani keçi yolları. Ya benim düz bir yolum yok ki köyde maraton çalışayım. Baktım ki benim köydeki yaşamım ultra trail yarışlarına tam uygun. Bu sefer köyde daha çok çalışmaya uğraştım. Yani her şeyi koşarak gidiyordum. İşte hayvanları, koyunları güderken onları bir yere salıp böyle akşama kadar koşardım etrafını. Bir antrenman oluyordu. İşte tarlaya giderken koşuyorum. Eğer bir malzeme unutulmuşsa eve koşarak gidip gelen bendim. Artık APS servisi gibi olmuştum. Yaşam tarzıma uygundu. Bir de ben keşfetmeyi çok seviyorum. Böyle bilmediğim dereyi, bilmediğim bir vadiyi dibine kadar giderim. Bilmediğim bir tepe varsa, işte bu arada dağcılığa başladım. Tabii ultramaraton koşmak için dağcı da gerekiyor. Çünkü ip etapları var. İplerin iniş çıkışlar var macera yarışlarında. İşte Erciyes, Aladağlar, Uludağ derken Ant Dağları, Alp Dağları derken ben bayağı dağlara çıktım. Çünkü köy yaşantıma uygun. Aslında bunu söylemekte çok yarar var. Bizim Türk halkı daha çok köy yaşamına bağlı olduğu için köyde yaşayan insanların daha çok ultramaratona yatkın oluyor. Zaten ultramaraton ultra bir yaşam biçimi. Ultra bir hayat. Çünkü hayatımızda da her türlü zorla rastlıyoruz. Ultramaraton eşittir ultra bir hayat diyorum. Çünkü bütün zorluklara karşılaşıyoruz ultramaraton koşarken. İyi bir deneyim oluyor. Yani bir ultramaratoncu ultra trail koşarken başına gelecek herhangi bir şeyi çok önceden bilmesi lazım ve tahmin etmesi lazım ya da deneyimlemesi lazım. Eğer yani bir sakatlık herhangi bir olumsuz şey rastlıyorsa deneyimsizdir. Ya hayatın araziye iz düşümü bir ultramaratondur diyorum.
Valla çok enteresan durum abla, ama bunlar yani aslına bakarsan bütün trail koşucularının bildiği şeyler. Ama biz bu işlere çok yakın zamanlarda başladık. Yani 10-15 senelik olay Türkiye'de trailin geçmiş. Sen bunları 10-15 yıl önce bitirmiş durumdaydın. Yani ben mesela şu an için bile bulunduğum ilçede koşuya çıktığımda herkes bir bana bakıyor. Yani sanki çok olağanüstü bir şey yapıyormuşum gibi ya da garip bir şey yapıyormuşum gibi. Sen o yıllarda, sonuçta o zamanlar Türkiye daha kaotik bir yer. Yani en azından bir kadın olarak koşman ya da bir yarışa katılman, yurt dışına gitmen, bunlar çok daha böyle ne derler ona, sınırları aşan şeyler. Sen o da zamanlar bunlarla nasıl baş ettin? Yani insanlar sonuçta ne yapıyorsun sen demiştir yani etrafta insanlar.
Vallahi şimdi önce aileme kabul ettiremedim. Hep kaçak koştum. Bir gün şeyde Kanada'da 300 metre ip inişi yaparken televizyon göstermiş. Orada ben çok iyi iniş yapmıştım. Baya bir şeyler dergilerde reklam olmuştu. Ablam görmüş. Annem beni kovalamıştı. Ne işim var orada diye. Dedim ya bir tek ben miyim bakıyor duran bir sürü başkasızım diye. Köyde tabii öyle çok koşamıyorsun. Anneme köyümüz 5 hane. Çok dedikodu yapacak insan yok ama bir tane de olsa yetiyor. İşte annemi kızdırıyorlardı. Kızım don atlet koşuyor şeyde ayıp günah diye. Annem de akıllıydı. Benim annemin dayısı Yaşar Doğu. Yani akraba oluyoruz. O yüzden annem alışkın. Annem de diyordu ki ya beni de dinlemiyor zaten diye. Yani zorluk çekmedim mi? Çektim tabii. Çünkü şey hem yani iş yaparken antrenman yapmak çok iç açıcı olmuyor. Yani düzenli bir şey olmuyor. Geceleri eve yakın yerde böyle bir hendek yapmıştım. Orada zıplıyordum sürekli. Çünkü dağları tırmanırken sürekli yükselmek gerekiyor. Öyle zıplaya zıplaya bir yarışa hazırlandım. İsviçre'nin Bern Alpleri'nde 110 kilometre dağ yarışını rekorla bitirdim 11 saatte. Yani sabit bir noktada zıplayarak çalıştım. Çünkü karanlıkta uzağa gidemiyordum. Ha zorlandım mı? Şimdi öyle gelmiyor bana. Keşke şimdi de yapabilsem. Yani bir şey hedeflendi mi insan isterse yapıyor. İnsan isterse yapar. Ayrıyetten şunu da söylemek istiyorum. Başarının cinsiyeti yoktur. Kim başarıyorsa onundur. Yani tabii ki engeller olacak. Engelleri aşmıyorsak zaten aşamıyorsak o zaman başarısız olacağız demektir, değil mi? Yani daha büyük sorunlar vardı. Mesela yol parası, uçak parası, sponsor, kıyafet. Bir Salomon işte bir sürü şey ayakkabıları çok sonra öğrendik. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yine İsviçre bir yerde bir yarışa davet edildim. Bern Alpleri'nde yine. Bir sürü malzeme istemişlermiş. Ben Fransız hiç anlamadım. Gittim don düğünekine şorttan. Oradaki yani yabancılar bize göre çok da ileriler tabii. Sporcular bana ekipman hazırladılar. Çadır, baton, gözlük, gözlük hazırladı da beni yarışa soktular. Yani ben de koşarak öğrendim. Gittikçe öğrendim. Ama yol parası, uçak parası, konaklama çok sorundu. Yani iyi koştuğum için hep ağırlandım. İyi koştuğum için davet edildim. Yani çok para harcadım diyemem. Ya bu yüzden çok iyi koşmaya çalıştım. Çünkü benim keyfi gidecek bir imkanım yoktu. Yani çok çalışmak zorundaydım. Halen öyle.
Peki şeyi sorayım Baki abla. Hani dedin ya benim hayat tarzıma ultra trail uygun. Hani antrenman zaten yapıyordum ben. Yaşarken yapıyordum. Ekstra mesela hani onun dışında çıkıp antrenman. Hani şu anda biz ne bileyim intervaller şunlar bunlar yapıyoruz ya. O tarz antrenmanlar yapıyor muydun veya yapıyor musun?
Ya köyde kış günleri iş olmadığı için yapıyorum köyde. Yani böyle kendime ait bir yokuşum var. Öyle iner iner çıkarım. Annem bana dedi diyordu. Yani deli diyecekler sana diye.
Sonrasında bütün bu hikayelerin tamamını topladığın Cesaret Yalnızdır. Tam ismi hatta bir ultramaratoncunun hikayesi Cesaret Yalnızdır isminde bir kitapta topladın Baki abla. Onun hikayesi nasıl oldu peki onu anlatmak ister misin?
Hangi yıl hatırlamıyorum da Tayvan Taipei'de Dünya Şampiyonası'na davet edildim. 82 ülkeyiz. Sıraya girdik. Her sporcunun yanında menajeri var, görevlisi var, destekçisi var, sportörü var, yardımcısı. İşte kendi ülkelerinin flamasını, bayrağını taşıyorlar. Ellerinde kendi ülkelerinin şeyi var, böyle bir yazısı var. Ben tek başımayım. Benim bir elimde bayrağım, bir elimde Türkiye yazısı. Resmi geçitten geçtik. Sonra dediler ki işte forma lazım. Böyle bir yarıştan aldığım kırmızı beyaz renkli bir forma giydim. Geçitten sonra Ultramaraton Birliği'nin başkanı beni sahneye davet etti. Davet edince ederken benim hakkımda bir sürü şeyler söyledi İngilizce. Tabii ben İngilizce bilmiyorum.
Burayı ben söyleyeyim.
Yanımda... Efendim?
Burayı ben söyleyeyim istersen. Kitabın arkasında yazıyor.
Ha.
Tek başına yarışlara geliyor. Üstelik dil bilmiyor. Bu sefer kaybolur derken o diğer yarışlara da geliyor. Ultramaratonun Bakiye gibi cesur sporculara ihtiyacı var demiş.
O arada şey diyor. Bakiye Duran'a ultramaratonun yalnız ve cesur kızını adı vermek istiyorum. Kabul ediyor musunuz diye onu alkışlamışlar. Tabi bu benim çok hoşuma gitti. Hatta tek başıma ağlamıştım resmi geçitte. Çünkü beni hiç kimsem yok ve tek başına Türkiye'nin haberi yok benden. Döndüğümde Siemens konuşmaya çağırdı. Konuşma bittiğinde Siemens'in CEO'su Hüseyin Bey dedi ki bunları yaz dedi. Dedim Allah Allah, dedim bir sayfa bir şey konuşayım, neresini yazacağım diye. Sonra Siemens çağırdı, dediler bunları kitap haline getir. Hiç ciddiye almamıştım ama Hüseyin Bey çok ısrar etti. Tabii öyle oturur oturmaz hadi ben bir kitap yazayım diye başlanmıyor. İşte her gün koşmaya gidiyorum. Akşama kadar koşuyorum. Ne yazacağım, ne yazacağım diye. İşte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs derken ta Ağustos'a kadar düşündüm. Hayalimde canlandırdım bütün hayatımı, bütün koşularımı. 1 Ağustos'ta başladım. Tabii bu arada bilgisayarım yoktu. Bir bilgisayar aldım. 1 Ağustos'ta başladım. 1 Eylül'de kitabı teslim ettim. 580 sayfa. Ama onlar 248 sayfa çıkardılar. Adına da Malcolm Campbell'ın sözüne esinlenerek Cesaret Yalnızdır ismi verildi. Çok teşekkür ediyorum Siemens'e de Hüseyin Bey'e de. Böylece bir kitap oldu. Kitabın satışı 60 bini geçti. Belki 70 olmuştur şimdi. Şirketler böyle yüklü yüklü alıyorlar sağ olsunlar. İkinci kitaba başladım da yani tam motive olamadım henüz. Kitabın hikayesi bu.
Valla kitap da aslına bak hani ultramaraton dünyasında olup da okumak isteyen olursa sadece koşuyla alakalı değil tam bir hayat hikayesi. Çok etik bir hikaye. Ben gerçekten çok bazı yerlerde gözlerim böyle dola dola şey okudum. Yani aslına bakarsanız şimdi Bakiye ablayla konuşuyoruz onun hayatını biliyorum ama o anlatırken bazı noktalar böyle yeniden gözümde canlanıyor. Kitap daha güzel arkadaşlar. Muhtemelen bizim podcast'imiz de güzel olacak ama kitabı da bir şekilde edinip okuyun diye öneride bulunabilirim.
İkinci kitap daha çok psikolojik yarış psikolojisi ve yarış hatıraları, anıları, yarışın kazandırdıkları şeklinde olacak ama daha çok yarışmam lazım. Yani ben eskiden koşuyordum şeklinde bir şey yazmak çok iç açıcı olmuyor. Çok yeni yarışlar bulmam lazım. Var birçok yeni yarış da biliyorsunuz ekonomik şu kriz var ortada. O
Evet.
yüzden geciktirdim
Peki
diyebilirim.
Bakiye abla madem hani kitabın konusu da anılar işte yarış psikolojisi falan olacak bir sürü de yarış koştun hani bir sürü kelimesi bile yetersiz kalıyor belki bir sürü inanılmaz yarış koştun yani bunların içinden böyle en zorlandığın seni en çok zorlayan veya bu yarış nasıl bitecek diye koşarken düşündüğün böyle var mıydı böyle ilginç
Vallahi
anılar diyeyim.
sadece Nepal Himalaya yarışının bir noktasını anlatayım mı?
Tabii, memnun oluruz.
Nepal'de 100 kilometre altta şey Himalaya dağlarında koşuyoruz. Her yer kar buz zaten. Yağış da çok. Nepal çok fakir bir ülke ve çok zifiri zindan. Zaten 3000 metrenin yukarısındayız. Öyle bir yağış oldu ki her yerden sel geliyor. Ben de böyle 60-70. Kilometrelerdeyim. Yarışı kesmişler. Yani bıraktırmışlar çoğuna. Önde gidenler gitmiş, sel gelmiş. Bana dediler yarış burada kesildi, bırakacaksın. Ben başladım ağlamaya. Orada bilmediğim bir şey ederler. Risk kabul belgesi imzaladım. Çadır kurmayı biliyorum. Ben hayatta kalırım her şekilde diye imzaladım. Çaktım, kaçtım oradan, başladım koşmaya. Yani bir sürü maceradan sonra zifiri zindanda bir köyü bulmam lazım. Araştırırken önümden iki çift göz geçti. Tepelenmemiz var ya. Dedim ya kedidir ya köpek dedi. Peşine gittim bir tane kulübe buldum. Kulübenin kapısını çaldığımda böyle 35-40 yaşlarında bir Nepalli yerli bir adam çıktı. Kapıyı açtığında içeride böyle kusan bir kadınla bir de çocuk gördüm. İçeri daldım. Ağzımdan şu çıktı. I am a doctor. Yani ben koşuyum falan demek hiç gelmedi. Çünkü ben sağlık konusunda çok bilgiliyimdir. Hemen kadını aldım. Kontrol ettim ne yemiş ne içmiş. Yiyeceklerine içeceklerine baktıktan sonra baktım midesine gaz var. Bir buscopan içirdim. Bir Probex içirdim. Sıcak su yaptım. Sıcak çorba yaptım. Oturdum sırtına işte sıcak havlular yaptım. Kadın iyileştikten sonra şimdi dedim sen bana yardım edeceksin. Haritayı koydum önüne. Tepe lambasını gösterdim. İşte nereye gitmek istediğimi. Dampus diye bir dağa çıkacağım. Adam bana vücut hareketleriyle tarif etti. O kadar güzel tarif etti ki vedalaştık, ayrıldık. Birçok malzememi de bıraktım kız çocuğuna. Yani Nepalli yerlinin tarifiyle Dampus oteli saat 2'de buldum. Köyün içine vardım. İşte bağırıyorum, çağırıyorum, kimse yok. Bir tane çocuk geldi gece 2'de. Beni gördü, vıyık etti, kaçtı gitti. Dedim vallahi bu çocuk korktu herhalde. Arkasından babası geldi, bir tas çorba getirdi. Adam da kayboldu. 10-15 dakika sonra görevliler geldi. Yani o kadar hoşuma gitti ki çocuk sesimi duymuş. Geldi gördü babasına haber vermiş. Babası bana çorba getirmiş. Babası gitmiş hakemlere haber vermiş. Yani inanılmaz şeyler yaşanıyor. Ya ultramaratonlar gerçekten ultra bir hayat istiyor. Ayrıyetten de ultra bir insan olmayı gerektiriyor. Çünkü her şeye hazır olmalıyız ve yanımızda inanılmaz malzemeler taşıyoruz. Ağrı kesicisi, bıçak, çakı, ayna, mercek, gözlük, iğne, enjektör, işte vitaminler, gıdalar, ağrı kesiciler. Yani gerektiğinde mesela kaza geçirenleri yaralarını dikmek zorunda kaldığımız oluyor. Yani böyle ameliyat bantları var çok sıkı. Mesela kanamalı hasta için, kusan için. Yani birçok yarışta birçok hayat kurtardım diyebilirim. Polonya'daki bir yarışta yine mide kanaması geçiren bir hastaya yardım ettim. Namibya çöl yarışında yine bir kadın fenalık geçirdi. Komaya yürüyordu, ona yardım ettim. Yine Namibya'da tuz fırtınasında nefes alamayan birine yardım ettim. Yani her yarışta Kalahari Çöl yarışında zindan sokmasından birisini kurtardım. Her yarışta bir şeyler oluyor. Çok bilgili olmalı. Yani bir ultramaratoncu çok bilgili olması lazım. Çok deneyimli olması lazım. Özellikle çöl ve dağlarda her şeyle karşılaşabiliriz. Yani birinin canını kurtarmak zorunda kalabiliriz. Ultramaratonun şöyle bir kural var. Diyelim ki bir dağda koşuyorsun, birisi fenalaştı. Ona en yakın olan kişi yardım etmek zorunda. Yardım etmeden geçerse diskalifiye oluyorsun. Bu yüzden ilk yardımı bilmek zorundasın. Zaten böyle risk belgeleri, bütün şeyler imzalıyoruz. Yani ultra bir deneyim gerektiriyor. Ultra iyi bir insan olmak gerektiriyor. İşte ultra bir hayat gerektiriyor vesaire vesaire. Bilmem anlatabildim mi?
Bu kısım biraz göz korkutucu oldu ama yeni başlamayı
Ya tabii bu ben de ilk koştuğumda işte küçük bir şortla bir ayakkabıyla takunya gibi ayakkabıyla koşmuştum. Zamanla öğreniyorsun. Şimdiki hele internet diye bir şey var. Böyle giriyorsun bakıyorsun her yarışın kuralları var. İstediği ekipmanlar, malzemeler belli. Zorunlu malzemeler. Şimdi öyle bir zorluk yok. Çünkü yarışı Google'dan iniyorsun. Yarışın özelliklerine bakıyorsun. Yükseltisine bakıyorsun internetten. O yükseltiyi çalışıyorsun. Benim zamanımda öyle değildi ki. İşte kör gözüne parmağım koşuyordum ben. Yani hiçbir şey bilmeden gidiyordum. Şimdi ben de gideceğim yarışı çok ortamını hazırlanıyorum. Ne şekil bir dağdaysa ona göre dağa çıkıyorum. İsviçre UTMB yarışına PTL 300 kilometre hazırlandım. Erciyes'te hazırlandım. Bu Aladağlar'da hazırlandım. Erciyes'e günde 2 kere indiğimi çıktım.
Peki, PTL neden olmadı abla?
Ya PTL neden olmadı? Takım olarak gittik. Gerçekten zor bir yarıştı. O bir yarış değil. O sadece bir reklam için yapılmış. Yani o dağları tanıtmak için. Yani bitirme üzerine yapılmamış. Çünkü bitirenler o dağda yaşayan yörükler daha çok. Hayvan bakımı yapanlar. Ara geçitleri biliyorlar. Çünkü zirvelerde hakem yok. Biz zirve inip çıkıyoruz, inip çıkıyoruz. Zirvelerde kimse yok, hakem yok, bir şey yok. Baktım ara vadilerde bir sürü insan geçiyor. Sonra o arada biz gece giderken bir sporcu vadiye düştü, öldü. Ve 2 gün çıkaramadılar. Biz ekip olarak, yani birçok ekip çekildi bu sefer. Biz de çekildik. 60 ekip birden çekildik. Çünkü can güvenliği yeterli değildi. İşte sigorta yaptırmıştık. Güya düşünce helikopterle alacaklar ama ben düştükten sonra helikopteri ne yapayım, değil mi?
Evet.
Yani oranın TD'sini, CC'sini koştum ben. UTM'sini de koştum da PTL'ye koşacaktık. Fakat ekip olarak diğer ekip arkadaşlarım benden çok küçüklerdi. Çok da gençler. Yani ben sakatlansam bile, yani gelmişim 60 yaşıma, değil mi? Ya daha koşmasam da olur ama gencecik çocukların daha uzun ömürleri var. Onların tehlikeye atılmasına çok şeydim yani. Dedim çekiliyoruz. Yani gerçekten sakatlama riski çok yüksekti. Ve buzullarda gidiyoruz. Kayıyor buzlar. Kramponlar taşların üzerinde tutmuyor. Evet, yani her türlü tehlike vardı. O ölüm olayından sonra zaten birçok takım bıraktı. Kısacası PTL bir yarış değil. Sadece o dağları tanıtmak için bitirebilen bitiriyor. Bitiremeyen de uğraşıyor.
Evet, gayet güzel. Peki buzullardan bahsettin. Senin büyük Grönland hedefin var bir de, değil mi?
Ya ben önce Taklamakan çölüne gitmek istedim. Hotan'dan Aksu'ya geçmek 1800 kilometre. Ama orada şey vardı. Çin'le Uygurlar arasında bir olaylar vardı. Yani çok tehlikeliydi orası. İşte yol kesenler falan varmış. O olmadı. Sonra Avusturya çölünü Adelaide'den Darwin'e koşmak istemiştim. O da 1700 kilometre. Orada yangın çıktı. Grönland'ı istedim. Pandemi çıktı. Pandemiden sonra kriz başladı. Derken bizim para çok düştü. Yani hala da gidecek gibi değil yani. Ama yine hedefim de var. Özellikle Taklamakan çölünden vazgeçmiş değilim.
Peki Bakiye abla, şöyle gözlerini kapattığında geriye dönük düşündüğünde hayatımın en mutlu anıymış diyebileceğim bir koşu hatırası var mı? Yani muhakkak bir sürü yarış koştun ama gözünü kapattığında ilk aklına gelen epik bir durum ne var?
Ya bir an olarak demeyeyim de İtalya Verona'daki pist yarışı dünya şampiyonası gerçekten çok zordu. Katılım çoktu. Ama o kadar da sıcaktı ki bir sürü sporcu ya zorlandı. Ya ben orada derece şansımı hiç beklemezken 8 saat 4 dakikada bitirmek bana çok sürprizdi yani. Gerçekten sürprizdi. Orada dünya üçüncüsü oldum. İyi de bir ödül aldım. O benim hiç unutmadığım bir anı yani. Kendimden beklenmedik bir performans gösterdim. Yani onu unutmuyorum. Hiçbirini unutmuyorum da Kalahari Çöl Yarışı, yani Kalahari Çöl Yarışı'nda çok beklenmedik şeyler yaşadım. Hani biz derler ya, Türklerde biz işte haksızlık yaparız ama yabancı ülkelerde olmaz diye. Orada benim çok hakkımı yiyeceklerdi. Diskalifiye edeceklerdi yok yere. Çünkü sponsorların sporcuları yarıştaydı. Büyükelçinin yardımıyla böyle şey yaptım. Dilekçe verdim. Haksızlık yapıldığını ispatladım ve birinci oldum. Yani hiçbir günde unutmuyorum bana yapılanı. Ve ilk
Ne,
gittiğim
neydi peki? Hani ne yapılmıştı? Olay neydi?
şuydu. Her yarışta ben genelde iki erkek bir bayan üçüncü olarak gelirken benim zaman sürelerim hep şey yapmışlar. Daha uzun yazmışlardı. Ve o arkadaşlarım bana şahitlik ettiler. Bizimle beraber bitirdi diye. Sürekli mesela 25 diyelim ki 1 saat 10 dakikada bitirmişsem onu 1 saat 35 dakika 40 dakika gibi göstermişler. Çünkü sponsorların sporcuları vardı yarışta. Ya aslında çok etik bir şey değildi.
İşin içine
Ya
para
çok
girince tabii demek ki işin rengi değişiyor.
yani ya haksızlık insan olan yerde her yerde varmış yani. Yani dikkat etmek gerekiyormuş. Dikkat ediyordum ama kayıt masasına beni yaklaştırmıyorlardı hiç. Yasak diye. Yani benim için ne kadar zaman yazdıklarını, o çipli bir yarış değildi. Hakemler geldiğin süreyi yazıyorlardı. Sonra sonuçta baktım şey iş kötüye gidiyor. İngilizce bilmediğim için büyükelçi aradım. O yabancı iki benimle beraber koşan arkadaşlara beraber güzel bir dilekçe yazdık. Haksızlık yapıldığımı ispatladım ve derecemi aldım. Birinci. Yani unutulmayan şeyler çok tabii. De bazıları güzel, bazıları çirkin. Değil mi?
Peki Türkiye'de koşmayı en çok sevdiğim parkur neresi diye sorsam, Çekmeköy haricinde?
Ya Türkiye'nin her yeri güzel ya. Kapadokya, Kaşgar Dağları. ne bileyim Frig Vadileri. Yani bunlar büyük yarışlar. Like yolu. Yani büyük yarışlar. Kısa mesafeler tabii çabuk bittiği için çok arazi göremiyorsun. Ben keşfetmeyi sevdiğim için uzun yarışları daha çok seviyorum. Yani mesela Kapadokya dünyada, dünya sıralamasında. Kaşgar Dağları yine gerçekten çok muhteşem. İşte Erciyes, Uludağ, Aladağlar, yarışlar. Çok güzel yarışlar var Türkiye'de artık. Türkiye'nin her yerinde yarış var artık. Çok güzel yarışlar. Çok da kaliteli artık. Yani şu daha iyi diyemem. Hepsi güzel.
YouTube'da bir video var. Bu Taner Damcı'nın organize ettiği 7 günlük mü, 5 günlük mü?
Evet.
Senin de katıldığın bir video. Ben onu izleme fırsatım olmuştu. O tarz yarışlar yapılmıyor artık Türkiye'de. Yani yapılsa aslında muhakkak ki katılımcısı olur ama sence neden yapılmıyor abla?
Şimdi o 7 günlük yarıştı. 7 günlük yarışta insanların 7 gün izin alması zor. Artı 7 gün sürdüğü için maliyeti yüksek. Bir de 7 gün boyunca 7 farklı yere kamp kuruluyor. Hani geceleri kalıyoruz. O gerçekten maliyeti yüksek. O dağlara malzeme taşımak, su taşımak, hakemleri götürmek, işte sağlık ekibi götürmek. Yani sayılamayacak kadar şey var. Kamp kurmak, bir sürü çadır götürülüyor. Yani zor, maliyeti yüksek. Yani o zaman bile bir 7 günlük bir yarış şimdiki yolunda 250 bin lira harcanıyordu. Şimdi o 2,5 milyon olmuştur herhalde. Yani hem maliyeti yüksek hem sporcular o kadar izin alamıyorlar. Daha çok bir günlük yarışlara işte 24 saatlik ya da 2 günlük cumartesi pazar yarışlara daha çok şey var insanlar. Herkes biz çalışmak zorundayız çünkü. Herkes hani evini geçindirecek, para kazanacak. O kadar izin alamıyorlar. Çocukları var, eşi var. Yani bir sürü sorun var aslında. Şimdi diyeceksiniz yurt dışında nasıl oluyor? Yurt dışında bu daha profesyonelleşmişler. Yani bize göre daha ucuza mal ediyorlar. Yani büyük sponsorlar var. Mesela Salomon, Nike, işte North Face. Yani hem çok kazanıyorlar hem de bu yarışları kendileri yapıyorlar. Bizim kendi ürettiğimiz bir malzeme olmadığı için ekipman üretenlerin sponsor olma durumu yok. Şirketler de niye yapsın ki diye düşünüyorlar. Ya ben bir şey daha söylemek istiyorum izniniz olursa. Bizde en büyük sorun sponsor. Şimdi başka ülkelerde ben işte Bern Alpleri'nde şeyde koşuyorum Cenevre'de. Yarışa katılanların ya dergi sahibi ya televizyon sahipleri, televizyonların böyle YouTube kanallarının kendi sponsor şeyleri var, sporcular var. İşte ayakkabı firmalarının ya da spor ürünü üreten firmaların kendi spor ekipleri var. 8-10 kişi birden geliyorlar. Doktoru, işte masörü, menajeri, kim varsa hatta spor müdürü, bakan, makanı geliyor. Koşturuyorlar. Yani bizde şimdi öyle büyük firmaların ekip şeyleri yok. Mesela bankaların spor takımları yok. Ya da işte televizyon kanalların spor takımları yok. Biz sadece böyle bizdeki işverenler diyeyim ya da girişimciler para kazanmaya yönelik. Yani bizde böyle bir bankanın reklamını yapayım da koşayım diye öyle bir ihtiyaçları yok ki. Sponsor olmuyorlar. Sponsorluk yasası var ama daha çok futbol çünkü görünürlüğü çok, izlenimi çok, sokakta oynanabilen şeyler. Kapalı spor salonlarının gelip çekimleri yapılabiliyor ama ben dağda 4000 metre yüksekte koşarken kim beni çekecek? Şimdi sponsor diyor ki televizyonda ne kadar göreceksin? Abi ne kadar göreceğim? Görsem 10 saniye gösterirler benim değil mi? Yani biz bir manken değiliz ki bizi saatlerce sponsor reklamı göstersin. Yani arazi yarışlarının izleyeni olmadığı için ancak sosyal medya çıktığı zaman bu hani Instagram falan çıktı ancak orada yayınlayabiliyoruz. Kendi kendimizi çekiyoruz. Ben bütün çekimlerimi kendim yapıyorum. Drone'u götürüyorum. Ya koşacaksın mı? Drone mu çekeceksin? Fotoğraf mı çekeceksin kendi kendine? Kimi götüreceğim ben daha? Çıkmışım 4000 metre yüksekliğe değil mi? Ya soğuk var, ayaz var, tehlikesi var. Yani dağ yarışlarının başka ülkelerde çekim ekipleri geliyor. Patagonya'da 100'e yakın yurt dışından çekime geldiler Patagonya'da biz koşarken. Sırf bundan para kazanıyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde spor fotoğrafçısı yok. Vardı bir tane Onur Çam. Allah rahmet eylesin. Bisiklet yarışı şeyinde öldü. Çeşme'de. Kamyon şey yaptı çarptı. Yani biz ya hangi birini söyleyeyim zorlukların değil mi? İşte böyle. Dertliyim bu konuda.
Evet evet yani o konuda gerçekten maalesef daha almamız gereken çok yol var ülke olarak.
Ya tamam, çok yarış var da ama sponsorluk konusunda yani sıfırız hemen hemen. Şimdi Merrill firması geliyor Türkiye'de yarış yapıyor. Salomon geliyor işte Kapadokya yarışını yapıyor. İşte falanca firma geliyor kendi yarışını yapıyor. Kendi sporcusunu getiriyor. Bizde de çok üretim yapan firmalar var. Onlar niye yapmıyorlar ki, değil mi? Yani biz yani başka firmaların yarışına koşarak onların reklamını yapıyoruz kendi ülkemizde. Ben de buna çok karşıyım. Kendi ürettiğimiz bir şeyin reklamını yapmak bana daha böyle içtenlikle yaparım. Severek koşarım, değil mi? Ya sorunlar saymakla bitmez hocam.
Evet,
Ben hep
evet.
güzel tarafından bakmaya çalışıyorum ama keşke bizim Türkiye'de üretilen firmalar da bize sponsor olsa, biz kendi firmamızın, kendi üretimimizin reklamını yapsak, değil mi?
Peki Baki abla, işte Taklamakan'dan, Grönland'dan bahsettin. Bunun dışında böyle gelecekte şunu da yapacağım dediğin, hani bu koşuyla tabii ki de ultra trail'la da ilgili olabilir, yoksa ya da ne bileyim genel olarak hayattan beklentin veya hedefin olabilir.
Şimdi hedefim var şu. Özellikle televizyon programında en çok bunu konu istiyorum. Bir, başarının cinsiyeti yoktur. Bunu açarak köylerde o kadar çok güzel koşabilen kız çocukları var ki, bunlara ulaşmak, bununla ilgili bir proje yapmak, köy köy dolaşıp köylerde koşularak para kazanıldığını, koşularak işte dünyaya açıldığını göstermek. Bizim kız çocuklarımız da niye dünya genelinde koşamasınlar? Ben de bir dağ köyünden gitmişim İsviçre'de, İtalya'da, Patagonya'larda, Çin'de, ne bileyim Kanada'da, Avusturya'da koşmuşken bizim köy çocuklarımız, köy kızlarımız niye yapmasın? Yapabilirler. Buna önder olmak istiyorum. Bununla ilgili de kitapta konu etmek istiyorum bunu. Ya televizyonlarda bize çok zaman verilmiyor. Ancak böyle Business Channel gibi yerlere çıkıyorum bu nedenle, para vererek duyurmak için. İkinci bir projemiz vardı. Erken ergen olan kız ve erkek çocuklarının tedavisi için, büyüyebilmeleri için proje yapmıştık. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için de köy köy dolaşmamız gerekir. Artı en son hedefim de şu. Kız ya da erkek çocukları öyle bir güzel yetiştirelim ki kimse kimseye muhtaç olmasın. Kız çocukları evlendiklerinde eşlerine muhtaç olmasınlar. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler. Bu yüzden Türkiye'nin her yerinde koşmak istiyorum. Bağıra bağıra koşmak istiyorum.
Evet, senin çok güzel söylediğin bir şey vardı. Bu TEDx konuşmasındaydı galiba. Koşmak benim için bir araç. Ben dünyayı gezmek istiyorum tarzında bir şeydi.
Yani koşmak
Gerçekten
araç,
çok hoşuma
tabii
gitti.
dünyayı keşfetmek amaç, şimdi de koşmak araç, sesimi duyurmak amaç olacak. Şimdi ben Türkiye'de koşarken burada koştum desem herkes koşuyor, kimse dinlemez. Ama Grönland'da koştum desem, değil mi? Bakarlar.
Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler keyifli sohbet için. Çok memnun oldum ben kendi adıma.
Ben çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda böyle sizin istediğiniz yönde gereken konuları içererek bir program daha yapabiliriz. Dilerim.
Çok teşekkürler Bakiye abla. İnşallah dediğin gibi öyle bir şey de yapalım. Yani dinleyicilerden bugünkü ses problemi belki de olacaktır, belki de olmayacaktır, bilemiyorum ama olursa aflarını diliyoruz artık. Çünkü normal kullandığımız programın dışında bir kayıt programı kullandık. Karşımıza ne çıkacağı hakkında bizim de çok bir fikrimiz yok açıkçası. Teknik aksaklığı aşamadık bir türlü üçümüz de. İkinci, üçüncü buluşmada bu kaydı gerçekleştirdik. Umarım keyifli dinlersiniz, dinlemişsinizdir buraya kadar. Dinlemişsiniz, keyifli olmuştur diye düşünüyorum zaten. Bakiye ablacığım, gerçekten çok teşekkürler. Seninle tanışmak bile büyük bir keyif.
Çok teşekkür ediyorum. Olmazsa biz bunu 50 kere tekrar deneriz, yaparız. Bir şekilde yapacağız.
Bence gayet güzel, keyifli oldu.
Sağ olun, var olun.
Bu noktada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim konuklarımız genelde yüzme, bisiklet, koşu ve triatlondan. Biz Baki ablayla 2 gündür kayıt almaya çalışıyoruz. Bir mikrofonun azizliğine uğradık, bir internetin azizliğine uğradık. Kayıt programını değiştirerek bugün kayıt aldık. İlk mikrofonun hizmetine uğradığımızda Onur'a dedim ki ya ben çok utanıyorum, Baki ablayı sen ara, artık bugün erteleyeceğimizi söyle dedim. Onur'un mikrofonu bozuktu ama. Onur da dedi tamam arayayım dedi. Çünkü hani kendinden kaynaklı gibi. Aradı, Baki abla Onur'u azarlamış, demiş ya ne gerek diyerekten. Hani Problem değil, yarın yaparız falan diye. Ya bunda şunu söyleyeceğim. Birazcık da böyle koşuculara torpil geçmek adına ultra koşanlarda böyle bir bu tarz durumlara alışkanlık mı diyeyim artık? Böyle bir umursamazlık mı diyeyim? Böyle hayata karşı bakış açılarında bir relakslık mı diyeyim? Bir durum var. Onu fark ettim. Yani normal bir insan olsa ya arkadaş sen benim bu saatte zaman şey yaptın. Bana randevu verdin. O saatte daha kendin ayarlamamışsın deyip hani bir negatif durumla yaklaşabilir. Bakiye abla tam tersine bizi azarlıyor. Yani niye kafaya takıyorsunuz yarın? O açıdan da çok teşekkürler Bakiye abla gerçekten. Çok...
Son söz söyleyeyim mi?
Evet.
Yani ultra trail maraton koştuğunuzda öyle bir keresinde belki olmuyor da iki de üç kere beş kere koşunca insanın kendinde bazı değişiklikler oluyor. Bakış açın değişiyor. Hayatta önem verdiğin şeylerin önemi kaçıyor. Mesela altın seviyorsan onu sevmiyorsun artık. İşte lüks yerde bir şey yiyeceksen onu sevmiyorsun artık, tamam mı? Hayat zevklerin değişiyor. Bir zoru daha çok seviyorsun. Ve çıkıp sonsuza kadar koşmak istiyorsun. Hoşgörün artıyor. Artı olumsuzlukları olumluya çevirmeyi öğreniyorsun. Çünkü saatlerce, günlerce koşmak insana başka şeyler kazandırıyor. Hem ruhsal, mental güç kazandırıyor, hem de sabır kazandırıyor. Yani daha birçok şey sayabilirim de birçok zevkinden vazgeçiyorsun. Önemsemiyorsun artık. Daha güzel yaşamayı önemsiyorsun. Basit ve uzun yaşamayı seçiyorsun.
Çok güzel bir kapanış oldu. Öyleyse herkese iyi antrenmanlar.
Size de.
Görüşmek üzere.
Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.